7. ayrım. Sigara içmenin tedavisi. 1994 yılından bu yana 40 milyondan fazla sigara kullanıcısının %90'ının bu alışkanlıktan profesyonel bir yardım almaksızın kurtuldukları tahmin edilmektedir. Parantez içinde National Cancer Institute 1977, USDHSC 1982-1989. Her yıl sigara kullananların %30'undan fazlası minimum düzeyde dıştan yardım alarak sigarayı bırakmayı denemekte, fakat %10'undan daha azı kısa sürede başarılı olabilmektedir. Parantez içinde Fiore ve arkadaşları 1990. Sigarayı bırakma programlarının çatısı altında sigara kullanıcılar için kendine yardım yöntemlerinin geliştirmesi yönünde araştırma sürekli devam etmektedir. Parantez içinde Di Clemente 1993, Orleans ve arkadaşları 1991. Sigara kullanan bazı kimseler sigara kliniklerine başvurular veya sigara bıraktırma programlarında uzmanlaşmış profesyonellere danışırlar. Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Akciğer Derneği ve Seventh Day Adventist Kilisesi özellikle sigarayı bırakmak isteyen geniş kitlelere yardımcı olan programlar sunma konusunda aktiftirler. İlk olarak 1964 yılında doktorların sigara kullanımıyla ilgili ciddi sağlık problemlerinden bahsetmelerinden sonra lokantalar, trenler, uçaklar ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerde sigara içimini yasaklayan çeşitli yasalar çıktı. 1986 ve 2000 yılları arasında doktorların raporları ve sigara içmeyi engellemeye yönelik programlar yoluyla 2.1 milyon kişinin sigara ile bağlantılı ölümlerine engel olunduğu tahmin edilmektedir. Parantez içerisinde Foreight 1990. Buna rağmen sigarayı bırakma programlarına katılan kişilerin yalnızca yarısının program tamamlanıncaya kadar sigaradan uzak kalmayı başarabildiği ve başaran bu kişilerin de yalnızca üçte birinin sigara içmeden bir yıl dayanabildikleri tahmin edilmektedir. Parantez içerisinde Hunt ve Bespales 1974, Schwartz 1987. Psikolojik tedaviler. Diğer bazı çabalar sigarayı içmeyi azaltmakta ya da tamamen yok etmektedir. Kısa süreli sonuçlar sıklıkla cesaret verici olmasına rağmen bazı programlar, parantez içerisinde Ettringer, Grogeri ve Lando 1984, tedavi sonucunda sigarayı bırakma oranını %95 civarında göstermektedirler. Uzun süreli sonuçlar bu denli olumlu değildir. Müdahale sona erdiğinde dikkat edilmezse pek çok kişi bir yıl içerisinde tekrar sigara içmeye başlamaktadır. Parantez içinde Di Clemente 1993. Bu durum davranış değişimini sağlamak gibi diğer türden çabaların da sigara içme oranını azaltabileceğine ilişkin kanıtlar sağlamaktadır. Fakat bu hiç de kolay bir iş değildir. Birçok teknik denenmektedir. Bunlardan biri sigara içmeyi hoş olmayan, hatta mide bulandırıcı bir durum haline getirmektir. 1970'li yıllardan bu yana hastanın havasız bir odaya oturtulup normalden daha sık 6 dakikada bir olmak üzere sigara içmesini içeren hızlı içme tedavisi ilgi çekmektedir. Parantez içinde örneğin Lando 1977. Bu tedavinin hızlı üfleme, parantez içinde nefes almaksızın hızlı hızlı içme, içmeye odaklanma, parantez içinde normal oranda fakat daha uzun süre içme ve ağızda tutma, parantez içinde sigara dumanını birkaç dakika boyunca içine çekmeden ağızda tutma gibi yeni türevleri de mevcuttur. Bu tedaviler hiç tedavi edilmeyen kontrol grupları ile karşılaştırıldığında sigara içmeyi azaltması ve güçlü bir kaçınma davranışı yaratmasına rağmen birbirleri arasında fark yoktur. Takip çalışmaları birkaç aydan bir yıla dek geçen süre içerisinde tekrar içmeye başlama oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Schwartz 1987, Sobel ve arkadaşları 1990. Bilişsel yaklaşımı benimseyen araştırmacılar, yemek sonrası ya da kitap okumaya başlamak gibi sigara içmeyi akla getirecek bazı durumlarda gevşeme ve kendi kendini telkin gibi çeşitli başa çıkma becerilerini kullanarak sigara içme davranışını kontrol altına alma konusunda kişiyi cesaretlendirmeye çalışırlar. Sonuçlar çok umut verici değildir. Parantez içinde Hill, Ridgon ve Johnson 1993. Williams ve arkadaşlarının baskıda yapmış oldukları bir derlemeye göre programlanmış bir içme davranışı gerçek anlamda umut vericidir. Bu stratejide birkaç haftalık bir dönem içerisinde nikotin alımı dereceli olarak azaltılır, kullanıcı sigara içme aralığını gittikçe artırır. Bu yolla sigara içme davranışı, dürtüler, duygu durumu veya diğer değişkenler yerine zaman aralıkları yoluyla kontrol edilir. Kişinin bu programa sadık kaldığı varsayıldığında bir yıl sonra sigaradan uzak kalma oranı %44'tür ve bu oldukça etkileyici bir sonuçtur. Parantez içinde Cinciprini ve arkadaşları 1994, Cinciprini ve arkadaşları 1995. Kişinin özelliklerine göre düzenlenen bir başka yaklaşım da depresif durumu bulunan bazı sigara kullanıcılarına uygulanan bilişsel terapidir. İlk sonuçlar umut vericidir. parantez içinde Hol, Munoz ve Reus 1994, Hol ve arkadaşları 1996. Belki de müdahaleler içinde en yaygın olanı bir doktorun sigaranın bırakılması konusundaki öğüt ve telkinleridir. Her yıl milyonlarca insan yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, şeker hastalığından korunmak veya genelde sağlığını korumak amacıyla bu tür bir tavsiyeyi doktorlardan almaktadır. Bir doktorun bu yöndeki tavsiyesinin özellikle hasta nikotin sakızı da çiğniyorsa sigarayı bırakmasında etkili olabildiğine ilişkin kanıtlar mevcuttur. Parantez içinde Love ve Tank 1995, Russell ve arkadaşları 1983. Fakat bu tavsiyelerin veriliş tarzı, zamanlaması gibi özellikler ve diğer faktörler bağımlı kişinin hazır hale gelmesinde ve başa çıkma davranışları için hazır hale gelebilmesinde önemli bir rol oynar. Diğer bağımlılık türlerinde de olduğu gibi psikolojik faktörler sigarayı bırakmayı zorlaştırabilir. Bu faktörler kişiden kişiye anlamlı derecede değişir. Bir tedavi paketinin tüm sigara kullananlara yardımcı olması beklenemez. İnsanlar bırakma konusunda pek çok farklı nedenden ötürü sıkıntı içindedirler ve bunlara yardım için değişik yöntemlere ihtiyaç vardır. Fakat insanların sigara problemi üzerinde etkili olma istekleri nedeniyle klinisyenler son dönemlere dek sigara içenleri standart programlara tabi tutmuşlardır. Biyolojik tedaviler. Nikotin sakızları ve nikotin bantları kişinin nikotine olan arzusunu azaltmak için kullanılan iki temel biyolojik tedavidir. Etkili olduklarına ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur. Parantez içinde Fiore ve arkadaşları 1994. Sigara içmeye neden olan yüzlerce dürtüyle sigara içen bir kişi her gün bir veya iki paket sigara tüketerek 7 saniye içerisinde beynine nikotin ulaştırmaktadır. Nikotin içeren sakızlar Amerika'da 1984'ten beri doktor reçetesiyle ve son zamanlarda isteğe bağlı olarak elde edilebilir. Bu sakızlar kişinin sigarayı bırakma çabaları sırasında oluşan yoksunluk semptomlarına katlanmalarına yardımcı olur. Sakızdaki nikotin tütündekinden çok daha yavaş ve kararlı bir biçimde emilir. Sakız içerisine bağımlılık maddesini koymanın temel nedeni bu durumun sigara içmeleri nikotin dürtüsü arasındaki bağlantıyı kopartıyor olmasıdır. Aynı zamanda sigarayı bırakma ile nikotin krizi veya yoksunluğu da birbirinden kopartılmaktadır. Buradaki uzun vadeli amaç daha önce sigara kullananların sakız kullanmayı da azaltmasını sağlamaktır. Sonuç olarak amaç nikotine olan bağımlılığı yok etmektir. Sigarayı bırakanlar bu sakızlara bağımlı hale gelebilirler. Dahası alınan nikotin miktarı saatte bir sigara içmeye eşittir ve kan basıncının artması gibi kardiyovasküler değişimlerin oluşması kalp damar hastalıklarına sahip kişiler için tehlikeli olabilir. Buna rağmen bazı uzmanlar uzun süre sakız kullanımının sigarada bulunan bazı zehirlerin bulunmaması nedeniyle daha sağlıklı olduğuna inanmaktadırlar. Son dönemlerdeki bir çalışma nikotin sakızlarının eğer yapılandırılmış bir psikolojik terapi olmaksızın kullanılırsa yararının sınırlı kalacağını belirtmektedir. Parantez içinde Hooks 1995. Nikotin sakızı sigara içmek ile aynı etkiye sahip değildir. Ne kandaki nikotin miktarını ortalama bir sigaranın yaptığı gibi üst seviyelere çıkartır ne de plazmadakini. Parantez içinde Russell, Feyerabend ve Cole 1976. Muhtemelen bu farklılıklar nikotini sigaradan elde etmeyi tercih eden içicilerin sigaradan kaçınmaya başlamasından itibaren sakızın yoksunluğu azaltmada sınırlı fakat belirgin faydalarını açıklamaktadır. Diğer taraftan bu farklılıklar nikotin sakızı yoluyla nikotin alışkanlığını bırakma sürecinin gerekli bir parçasıdır. En iyi sonuçlar sakızın davranışsal yönelimi tedavileriyle birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Parantez içinde Hooks 1995, Klein ve arkadaşları 1990. Hooks 1995, sakız ve nikotin bantları yoluyla nikotin verilmesinin yoksunluk semptomlarını azaltmasına rağmen, parantez içinde Hooks ve arkadaşlar 1990, yoksunluğun şiddetinin sigarayı bırakmayı başarma ile çok az ilişkisinde olduğunu vurgulamaktadır. Parantez içinde Hooks ve Hatsukani 1992. Böylece nikotini yerine koyarak insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak pek işe yarayan bir yöntem gibi görünmemektedir. Nikotin bantları ise ilk olarak Ekim 1991 yılında doktor reçetesiyle elde edilmeye başlanmıştır ve 1996'dan günümüze ise reçetesiz de satın alınabilmektedir. Bir polietilen bant kola yapıştırılmakta ve nikotin deri yoluyla yavaş bir şekilde kan dolaşımına oradan da beyne geçmektedir. Bu bantlar her gün bir tane kullanıldığı, yerinin değiştirmesine gerek olmadığı ve uygulamasının kolay olması nedeniyle nikotin sakızlarından daha avantajlıdır. Tedavi programı kullanılan bantlar gittikçe küçültülerek genellikle 10 ya da 12 haftada sona erer. Kişi bant kolunda yapışık iken sigara içmeye devam ederse vücuttaki nikotin miktarı tehlikeli boyuta ulaşabileceği için risk oluşur. Son yıllarda elde edilen kanıtlar nikotin bantlarının sigaraya duyulan arzu konusunda olduğu kadar sigaradan uzak durma konusunda da plasebo kullanımından daha üstün olduğunu göstermektedir. Parantez içinde bakınız Hooks 1995. Fakat nikotin sakızında olduğu gibi nikotin bantı da her derde deva değildir. Tedavinin bitiminden hemen sonra yapılan takip çalışmaları sigaradan uzak durma oranının %40'tan az olduğunu göstermektedir. 9 ay sonra yapılan takip çalışmalarında ise plasebo ile aralarındaki fark belirsizdir. Üreticiler bantların yalnızca psikolojik temelli bir bıraktırma programının parçası olarak kullanılması gerektiğini ve bir seferde 3 aydan fazla kullanılmaması gerektiğini belirtmektedirler. Nikotin bantları sigarayı bırakmanın vermiş olduğu rahatsızlığı ve huzursuzluğu azaltma konusunda bazı kişilere yardımcı olabilir. Fakat kişinin bu konudaki kararlılığı, isteği ve davranış değiştirme işlemlerinin kullanımı en inatçı bağımlılıkların kırılması için gerekli şartlardır. Yinelemeyi önleme. Mark Twain, nükteli bir biçimde sigarayı bırakmanın kolay olduğunu söylemektedir. Kendisi bunu yüzlerce kez yapmıştır. Fakat bunu sürdürmek zordur. Sigarayı bırakan pek çok kişi bir yıl içerisinde tekrar içmeye başlar. Bu nedenle dikkatler sigarayı bırakan kişilerin bu davranışlarını devam ettirmeleri konusu üzerine odaklanmıştır. Takip çalışmalarından elde edilen veriler bize, sigara içmeyen kişilerle birlikte yaşayan sigarayı bırakmış kişilerin, sigara içen kişilerle birlikte yaşayanlardan daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Parantez içinde McIntyre, King Salver, Lichtenstein ve Mermelshine 1986. İdame seansları da yardımcı olmaktadır. Fakat tahmin edilebileceği gibi tedavinin devamı gerekir. Bırakıldığı takdirde yinelenme, parantez içinde nüks, relapse kaçınılmazdır. Parantez içinde Brandon, Zelman ve Becker 1987. Fakat en azından Amerika'da sigara içmemek için 10 yıl öncekine oranla daha fazla sosyal destek mevcuttur. Belki de zaman ilerledikçe sigara içmeye karşı oluşan sosyal yaptırımlar kişinin sigaradan uzak kalma çalışmalarında başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Yinelenme problemine ilişkin bir diğer yaklaşım da sigarayı bırakan kişinin bilinçlerindeki değişimdir. Parantez içinde Beer ve Lichtenstein 1988. Haga 1989 sözelleştirilmiş düşünceler paradigmasını, parantez içinde Davison ve arkadaşları 1983 kullanarak herhangi bir teşvik tahrik olmadığı halde sigara içmeye akıllarından geçiren kişilerin sigarayı bıraktıktan 3 ay sonra tekrar başladıklarını belirtmektedir. Fakat bu kişilere sigarayla ilişkili bu türden düşünceleriyle başa çıkabilecekleri, kendilerini uzaklaştırma gibi etkili yöntemler öğretilirse başarılı olabilirler. Haga bir soru formu uygulayarak sigarayı bırakan kişilerin en zor durumlar karşısındaki kendine yeterlilik durumlarının sigaradan bir yıl uzak kalabilmenin en iyi yordayıcısı olduğunu bulmuştur. Parantez içinde Haga 1990. Bu ve benzeri çalışmalar sigaraya tekrar başlamama ya da tekrar içmeye başlamanın en doğru olarak sigarayı bırakan kişilerin bilinçlerinin saptanması yoluyla yordanabileceğini göstermektedir. Bu türden bilgiler terapistlerin sigarayı bırakan kişilerin bu durumu devam ettirebilmeleri için gerekli olan yetenekleri geliştirmelerini sağlayacak programlar oluşturmalarına yardımcı olabilir. Parantez içinde Williams ve arkadaşları baskıda. Madde kötüye kullanımının önlenmesi. Madde kötüye kullanımının etiyolojisi hakkındaki tüm bu bilgilerden sonra insanları bu maddeleri kullanmaya başlamaktan uzak tutmanın önemi çok açıktır. Maddenin yarattığı psikolojik ve fizyolojik bağımlılıktan kişileri kurtarmak çok zor, hatta bazıları için imkansızdır. Şimdi alkol ve yasa dışı maddelerin kötüye kullanımı ve sigara içme konularındaki önleme çabalarına değineceğiz. Yetişkinlikte görülen madde kötüye kullanımının kökleri aslında ergenlik dönemi ve daha öncesine dayandığı için pek çok önleme programı ergenlere hedef almaktadır. Programlar genellikle okullarda uygulanmaktadır ve genç ergenlerin benlik saygısını artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve yaşıtlarının baskılarına karşı koyabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar karışıktır. Parantez içinde Hansen 1993, Johnson, Glynn ve Howard 1996. Bazen duygu durum eğitimi olarak da adlandırılan benlik saygısını arttırma etkili bir yöntem gibi görünmemektedir. Bunun tam tersine sosyal beceri eğitimi ve karşı koyma eğitimi, parantez içinde hayır diyebilmeyi öğrenme, özellikle kızlarda bazı olumlu sonuçlara sahiptir. Duygu durum eğitimi ve karşı koyma eğitimini kapsayan çok tanınan bir program DARE projesi. Parantez içinde Drug Abuse Resistance Education. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine polisler tarafından uygulanmış fakat hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde edilmiştir. Parantez içinde Clayton ve arkadaşları 1991, Ringwald ve arkadaşları 1991. Henüz yeterince değerlendirmemiş olan bir diğer önleme çabası da çocukların okuldaki programlarına aileleri de dahil etmek, alkollü içki taşıyan kamyonlara uyarı afişleri yapıştırmak. Parantez içinde 1989'da yasanın gerektirdiği hamilelik esnasında alkol kullanmanın fetüste hasara yol açabileceği ve alkolün araba ya da iş makinesi kullanma becerilerini bozabileceğine ilişkin tüketiciyi uyarmak. Madde etkisi altındayken araba kullanma konusunda medya aracılığıyla uyarıcı duyurular yapmak, sosyal ortamlarda içki kullandıktan sonra arabayı kullanacak bir sürücü ayarlamayı teşvik etmek ve iş yerlerinde alkol ve uyuşturucu testi yapmak gibi faaliyetler içermektedir. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan spor ve eğlence alanlarında seyirciler yasa dışı maddeleri, özellikle de kokaini kullanmamaları yolunda uyarılmaktadırlar. 1960'larda ve 1970'lerde sıklıkla verilen mesaj belirli ilaçların, özellikle de halüsinojenlerin kişinin potansiyelinin farkına varmasına yardım edeceği veya en azından can sıkıntısı ve stresten kurtaracağı yönündeydi. Fakat 1990'lardaki mesaj ise zihni etkileyen maddelerin psikolojik fonksiyonları bozduğu ve kişinin başarısını engellediği yönündedir. Tüm bunların ötesinde bu ilaçlar vücuda zararlıdır ve beklenmeyen ölümlere neden olurlar. Canlan, havaya gir, ayrıl kelimeleri yerini hayır de cümlesine bırakmıştır. Belki de en iyi anlaşılan konu madde kullanım örüntüleri arasındaki ilişkilerdir. Daha önce de belirtildiği gibi marihuana daha ciddi madde kötüye kullanım için bir faktör olmaktadır. 1960'larda marihuana genç insanlar tarafından zihinsel algıları değiştirerek alaycı bir yolla politik ve sosyal protesto yöntemi olarak kullanılıyordu. Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Ulusal Kanser Enstitüsü'nden sağlanan desteklerle genç insanları sigara kullanmaktan uzak tutma yöntemlerinin geliştirilmesi sağlık araştırmacıları ve politikacılarının önceliğidir. Araştırmalar gençleri sigaradan uzak tutmanın aynı zamanda onların yasa dışı maddeleri ve alkolü kullanmaktan uzak durmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. Pek çok insan yaşamın geç dönemlerinde sigaranın kötü sonuçlarından korkmakta ve bırakmayı denemektedir. Ancak sigara içen hem genç hem de yaşlı insanlar koroner kalp hastalıkları veya akciğer kanseri gibi hastalıklar açısından yüksek risk altında olduklarını hesap etmiyor gibi görünmektedirler. Bana bir şey olmaz sendromu. Çok fazla sigara içen kişilerin sigara kullanmayanlara oranla akciğer kanserine yakalanma oranı 11 kat daha fazla iken, çok fazla sigara içen bazı kişiler ise uzun ve sağlıklı yaşayabilmektedir. Buna ek olarak genç insanlar doğaları gereği sınırlı bir zaman perspektifine sahiptirler. Ergenlik döneminde olan gençler gelecek cumartesi akşamındaki eğlenceyle ya da cuma günkü matematik sınavıyla 60 yaşında nasıl bir hayat sürecekleri konusundan daha fazla ilgilidirler. Son yıllarda okul temelli programların gençlerin tütün kullanımına başlamasını önlemeyi hedef aldığı görülmektedir. Bu türden geniş çaplı programlar sigara kullanımına başlamayı geciktirme konusunda başarılı olmaktadır. Parantez içinde Sussman ve arkadaşları 1996. Bu programlar bazı ortak içeriklere sahiptirler. Parantez içinde Hansen 1992, Hansen ve arkadaşları 1988, Sussman 1996. 1. Akran baskısına direnme eğitimi. Öğrenciler akranlarından gelen baskının doğası hakkında bilgi edinirler ve hayır demenin yollarını öğrenirler. Örneğin sigarayı deneme konusunda arkadaşlarının ısrarıyla karşılaşan bir gencin sigarayı reddetmesine ilişkin olarak hazırlanmış özel bir film gösterilir. Parantez içinde Evans ve arkadaşları 1981. Genç bir insan için akranları tarafından onay görme ve kabul edilmenin ne denli önemli olduğu göz önünde bulunduracak olursa bu hiç de kolay değildir ve zekice yapılması önemlidir. Kabul etmeme yönünde atılganlık eğitimi almış olan 6. sınıf öğrencileri yalnızca sigaranın zararlı etkilerine ilişkin eğitim almış ve dikkatleri bu yöne çekilmiş olan kontrol grubuna göre 2 yıl daha geç sigara içmektedirler. Parantez içinde Schickinke ve Gilstrit 1985. Reddetme becerileri eğitimi kızlarda erkeklere göre daha etkilidir. Parantez içinde Graham ve arkadaşları 1990. 2. Normatif beklentileri düzeltme. Birçok insan sigara içmenin gerçekte olduğundan daha yaygın ve bu nedenle de daha kabul edilebilir olduğuna inanır. Genç insanların yaşıtlarının yaptıkları ve inandıkları konusundaki hassasiyetleri nedeniyle sigara içmenin yaygınlığı konusundaki inançların değiştirilmesinin etkili bir strateji olduğu görülmüştür. Sigara içmenin veya alkol ya da marihuana kullanmanın standart bir davranış olmadığını ortaya koymanın belirgin olarak direnme eğitiminden daha etkili olduğu görülmektedir. Parantez içinde Hansen ve Graham 1991. 3. Kitle iletişim mesajlarına karşı aşılama. Bazı önleme programları daha önce bahsettiğimiz Joe Camel reklamları örneğinde olduğu gibi sigara içenlere ilişkin yaratılan pozitif imajlar konusu üzerinde dururlar. Birkaç yıldır televizyon ve radyolarda sigara reklamları yer almamaktadır ve basılı reklamlarda da sigaranın zararlarına ilişkin uyarılar belirgin bir biçimde yer almaktadır. 4. aile ve diğer yetişkin etkilerine ilişkin bilgilendirme. Bilindiği üzere aile içerisinde sigara içiliyor olması, çocukların da büyük bir olasılıkla sigara içmesine etken olmaktadır. Aralarında güçlü bir korelasyon mevcuttur. Bazı programlar bu gerçek üzerine odaklanırlar ve bu davranışın taklit edilmemesi gerektiği üzerinde tartışırlar. 5. Akran liderliği. Pek çok sigara ve madde kullanımını önleme programları, kullanım karşıtı mesajların etkisini artırmak amacıyla bunların aktarılması için liderler üzerinde dururlar. 6. Duygu durum eğitimi, benlik imajını güçlendirme. Bazı programlar zayıf benlik imajı, stresle başa çıkmada yetersizlik gibi bazı iç psişik faktörlerin gençlerin sigaraya başlamasının altında yatan faktörler olduğu görüşü üzerinde odaklanırlar. Fakat bu gibi programların gerçekten madde kullanımını arttırdığına ilişkin göstergeler mevcuttur. Belki de programların benlik saygısıyla ilgili konuların çözümüne ilişkin etkisiz bir yol olan ilaçlar konusuna odaklanması, istemeyerek ilaç deneyiminin yaşam stresleriyle başa çıkmada bir yol olabileceği yönünde yanlış bir algıya neden olabilmektedir. 7. Diğer bileşenler. Sigara içme veya madde kullanımının zararları hakkında bilgi vermek, yetişkinlere sigarayı bıraktırma programlarının temel bileşenidir ve sigara içmeme konusunda da genel bir farkındalık yaratmak, önleyici programların ek özellikleridir. Ağustos 1995'te Clinton yönetimi ve özellikle Gıda ve İlaç Dairesi FDA, sigaranın bağımlılık yapıcı etkisi ve gençlerin bu maddeden uzak durmasının önemi üzerinde halkın dikkatini çekmeye başladılar. Sigaralar nikotin boşaltma sistemleri olarak tanımlandı. Büyük tütün kuruluşlarının yalanlamasına rağmen bağımlılık yapıcı madde olarak kabul edildi. Dipnot okuyorum. 1997 Mart'ında Liggert, diğer sigara şirketleri ittifakı bozdu ve nikotinin bağımlılık yapıcı olduğunu kabul etti. Bir yıl sonra Başkan Clinton, tütün ürünlerinin kontrolünü FDA'ya verdi. Nikotin bir madde sayıldığı için teşviki ve satışı FDA'nın faaliyet alanı altında olmalıdır. Bu hareketin uygulamaları muazzamdır. Başkan Clinton, 18 yaşın altındaki kişilerin sigara elde edebilmelerini zorlaştıracak çeşitli önlemlerin alınacağını bildirdi. Parantez içinde, sigara içenlerin %90'ı bu yaştan önce başlamaktadır ve bu yaşın altındaki kişilerin bulunduğu yerlerde otomatik sigara makinelerinin bulundurması yasaklandı. Federal hükümet tütün endüstrisi üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Fakat ya bu katı uygulamalar beklendiği şekilde amaçlanan etkiyi gösterecek, ya da bazılarının tahmin ettiği gibi gençler sadece yetişkinlerin koyduğu kurallar ürünü elde etmeyi zorlaştırdığı için tütün kullanımına soğuk bakacaklardır. Parantez içinde Stolberg 1996. Özet. Duygu ve bilinci değiştirmek amacıyla madde kullanımı aslında bir insan özelliğidir ve aynı zamanda bunları kötüye kullanma eğilimi de mevcuttur. DSM-4 madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanımını birbirinden ayırır. Bağımlılık maddenin kompulsif, zorlantılı bir biçimde kullanımı ve bunun sonucunda ciddi psikolojik ve fiziksel bozulma anlamına gelir. Fizyolojik bağımlılık veya alışkanlık oluşabilir, bu durumda da tolerans ve yoksunluk oluşur. Madde kötüye kullanımında kullanılan madde belirli görevlerini yerine getirmesinde başarısızlık ve kişiler arası ve yasal problemlere yol açar. Alkolün insanlar üzerinde kısa ve uzun süreli etkileri vardır. Bunlardan bazıları bağımlılığın doğası gereği trajiktir. Bu etkilerin menzili karar verme ve motor koordinasyon güçlüğünden kişi ve toplum için korkunç olan bağımlılığa dek uzanır. Bağımlı hale gelen kişilerin üretken bir yaşam sürmeleri imkansızdır ve bu durumun üstesinden gelmek de çok zordur. Muhtemelen yasa dışı olmalarından ötürü daha az yaygın ama daha kötü ün salmış olan opiyatlar, eroin ve barbituratlar gibi yatıştırıcılar ile amfetaminler ve kokain gibi uyaranlardan oluşur. Bu maddelerin tümü bağımlılık yapıcıdır ve özellikle de crackleri de içeren kokain böyledir. Eroin son yıllarda kullanımın artması ve önemli sonuçlarının bulunması nedeniyle ilgi odağı olmuştur. Barbituratlar uzun süre maksatlı ya da kazara intiharlarda ima edilmektedirler. Özellikle de alkolle birlikte alındıklarında ölümcüldürler. Nikotin özellikle de sigara biçimde alındığında yüzyıllardır insanoğlu üzerinde bağımlılık yapıcı gücünü göstermektedir. Üstelik yaygınlaşmasıyla halk sağlığı yetkililerinin ciddi uyarılarına rağmen durum böyledir. Okul çocuklarının ve gençlerin sigara içmeleri kayda değer bir endişedir. Her yıl devlet ve özel kişiler insanları bu alışkanlığa başlamaktan kurtarmak için ya da hali hazırda bağımlı olanların sigara içmeyi bırakmalarına yardım etmek için milyonlarca dolar harcamaktadır. Marihuana çok sayıda genç Amerikalı tarafından içilmektedir. Kullanımı 1980'lerde azalmıştır ama 1990'larda artmıştır. Marihuana kullanımının kısıtlanmamasına ilişkin tartışmalarda kültürümüzün yasal bir parçası olan alkolün alışkanlık halinde kullanımının bilinen zararlarıyla kıyaslandığında marihuananın varsayılan güvenli oluşu vurgulanır. Ancak halen elde olan kanıtlar gösteriyor ki marihuana düzenli olarak kullanıldığında iyi huylu değildir. Akciğerleri ve kalp damar sistemini tahrip edebilir ve bilişsel bozulmaya yol açabilir. Marihuana'nın fetal gelişimi, koroner sorunları olan kişilerde kalp işlevlerini ve damar işlevlerini de ters etkileyeceği yönünde kanıtlar da vardır. Dahası, marihuana bağımlılık yapıcı gibi görünmektedir. İronik biçimde marihuana'nın olası tehlikeleri keşfedildikçe, kemoterapi alan kanser hastalarının bulantılarını azalttığı ve glokom hastalarının aşırı göz içi basıncını azalttığı da bulunmuştur. LSD, mescalin ve psilobin gibi halüsinojenler, bilinç durumlarını genişletmek veya değiştirmek amacıyla kullanılırlar. Bu maddeler insanoğlu tarafından yalnızca hoş olmayan gerçeklerden kaçmak için değil, aynı zamanda ruhani bazı deneyimler edinmek amacıyla da kullanılırlar. Pek çok faktör madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı ile bağlantılıdır. Sosyal tutumlar ve kültür, ilaç, alkol ve sigara kötüye kullanımında özendirici rol oynarlar. Maddelere karşı olan tutumlar, aktan baskısı ve medya tarafından maddenin resmedilme şekli gibi sosyo-kültürel değişkenler, bir maddenin ne sıklıkla kullanılacağı ile ilişkilidir. Bazı maddeler duygu durumu değiştirmek için kullanılırlar. Parantez içinde örneğin gerginliği azaltmak veya pozitif duygular arttırmak, yoğun olumsuz duygular içerisinde olan veya psikopatlık gibi bazı belirgin kişilik özelliklerine sahip bireyler özellikle bu maddeleri kullanmaktan hoşlanırlar. Ayrıca maddelerin olumlu etkileri olduğuna dair beklentiler gibi bilişsel değişkenler de özellikle önemlidir. Sonuç olarak genetik yatkınlık en önemlisi olmak üzere biyolojik faktörler bazı maddelerin özellikle de alkolün kullanımında rol oynarlar. Hem yasal alkol ve nikotin hem de yasa dışı maddelerin eroin ve kokain gibi kullanımından insanlar uzaklaştırabilmek amacıyla her türlü terapi kullanılmaktadır. Bu bölümde üzerinde durulan tüm maddeler bağımlılık yapıcıdır ve biyolojik tedaviler kişiyi fizyolojik bağımlılıktan kurtarmaya çalışır. Klonidin, naltroksen ve metadone gibi ilaçların tedavide yararlı oldukları görülmektedir. Son yıllarda sakız ve bantlar yoluyla vücuda nikotin vermek, sigara içmenin azaltılmasında bazı başarılar sağlamıştır. Bu somatik yaklaşımların hiçbiri hastalara baskılara direnmeyi, stres ile başa çıkmayı, ilaç kullanmaksızın duygularını kontrol etmeyi ve atsız alkoliklerde olduğu gibi sosyal yardım almayı öğreten psikolojik tedaviler olmaksızın değişimi sağlayamaz. Sağlık çalışanları madde kötüye kullanımının çok yönlü bir problem olduğunu, geniş çaplı bir müdahale gerektirdiğini unutmamalıdırlar. Fakat kişiler farklı nedenlerden ötürü madde kullanırlar. Ve bu faktörlerin dikkatlice değerlendirilmesi özellikle bireysel müdahaleler için önem taşır. Madde kullanımına asla başlamamak, kullanmayı bırakmaktan çok daha kolay olduğu için gençlerin madde kullanmaksızın yaşamlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan sosyal ve eğitimsel içerikli programlar uygulanmakta, bu yolla madde kötüye kullanımı önlenmeye çalışılmaktadır. Anahtar sözcükler: madde bağımlılığı, madde kötüye kullanımı, tolerans, yoksunluk, delirium tremens, DTS, çoklu ilaç kullanımı, fetal alkol sendromu, nikotin, marihuana, haşhaş, sedatifler, opiyatlar, opium, morfin, eroin, barbituratlar, uyarıcılar, stimülanlar, amfetaminler, kokain, LSD, halüsinojenler, psilosibin, ekstazi, nitrik oksit, geri dönüş, flashback, arındırma, detoksifikasyon, panzehir, antabuse, kontrollü içme, eroin yerine geçen, eroin antagonisti, metadone, karşıt bağımlılık, klonidin. 12. dersin seslendirmesi bitti.